Evet. Ahzab 34. Euzu billah. Euzu billah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Sallu ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu 34'ten devam edeceğiz ama şeyden bir şey son ezana denk gelmişti. Oradan da şeyle devam edeceğim. Aslında üzülüyorum hani ya tam tamamlayamadım diye ama bir hikmete merci bu. Çünkü eski konulara baktım, bir ayeti tamamlıyoruz. Sonra öbür hafta tamamen yeni bir ayete geçiyoruz. Arada kopukluk olabiliyor. Bu sayede bir devamlılık gibi olmuş oluyor. Öncekiyle sonrakiyle daha manalar tamamlanıyor gibi geliyor bana. Bu 33'ün sonunda şey diyordu. Allah sizden ve ehli beyitten kiri gidermek istiyor diyor. Burada Allah sizden ve ehli beyitten diye ayırmış ama burada değişik bir şey var. Aslında yani Allah, şu ayetin aslı şöyle. İnnemâ yurudullâhu, Allah ancak diliyor. Neyi diliyor? Li yüzhibe, gidermek istiyor. Anküm, sizden. Ritse, kiri. Gidermek istiyor. Ya ehlel beyt, ey ehli beyt gibi anlamı var burada. Yani orada yeşil yazıyla hani bu Kur'an'ları görenler vardır. Orada hitap var. Buradaki mealde ise sizden ve ehli beytten diye ayırmış. Bunun şöyle bir nedeni var. Yani aslında ayrı değil orası, burası bu şekilde değil ama şöyle bir tartışma var. Hani geçen haftalarda da konuştuk. Ehli beytin kim olduğuyla ilgili alimler değişik fikirlerde bulunmuşlar. Bazı ayrılıklar olmuş. Buradan Peygamber Efendimiz'in eşlerini, ezvaçlarını Ehl-i Beyt'ten saymayan bir grup olmuş. Bazıları saymış. İşte çok değişik, karışmış bu iş. Hani ben geçen haftalarda açıklamıştım halkalar diye. Hani en dış halkada, en iç halkada diye. Hafif bir hatırlamak gerekirse şöyle yapayım. En özel anlamıyla Hazreti Fatıma, bir geniş halkasıyla Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin, daha dış halkalarına bunun Peygamber Efendimiz'in eşleri, zevceleri de dahil edilmiş. Hatta Selman da, Selman ve Farisi, değişik rivayetlerde, değişik kimseler de dahil edilmiş. Şimdi burada anküm diye bir ifade var orada. Biraz Arapça bilenlere hitap olacak bu ama oradaki küm zamirdir. Siz demek, sizden demek. Buradaki küm zamiri erkekler içindir. Yani müzekkerlere hitaptır burada. Arapçada Türkçeden farklı olarak bayanlara ve erkeklere farklı hitap, farklı fiiller, zamirler vardır. Mesela bizden siz deyince hem erkeği hem kadını kapsar. Ama Arapçada erkekler için özellikle küm, kadınlar için künne denir. Eğer burada sadece Allah'ın hanımları, affedersiniz, Resulullah'ın hanımları kastedilseydi burada an künne olması gerekirdi. An küm olduğuna göre kümün içerisinde Arapçada hem kadınlar hem erkekler de bulunabilir. Yani bir toplulukta hem kadınlar hem erkekler varsa buna küm denir. Ama künne deyince sadece kadınları ifade eder. Bunu niye anlatıyorum? Burada anküm demekle sadece kadınlar kastedilmemiş. Yani sadece peygamber eşleri olsaydı bu ehli beytin
içerisinde o zaman künne derdi. Küm dediğine göre buna erkekler yani müzekkerler de ilave edilmiş anlamına geliyor. İşte burada müzekker deyince kim var? Hazreti Ali var işte. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in olabileceği, Salman'ın da Hazreti Selman'ın da olabileceğinin burada delili olmuş oluyor. Bunu bu şekilde anlamakta fayda var. Şimdi burada bir şeyden bahsedeceğim. İlginç bir konu. Sizin de dikkatinizi çekeceğini umuyorum. Şimdi bir hadis-i şerifte bu Ehl-i Beyt'e Selman da, Hazreti Selman da dahil edilmiş. Galiba bu Hazreti Selman-ı Farisi olması lazım. Başka Selman var mı bilmiyorum. Sahabelerden var mı? Selman-ı Farisi olması lazım. O da dahil edilmiş. Yalnız ilginç bir şekilde hadiste Es Selman olarak geçiyor isim. Yani Selman olarak değil de Es Selman. Yine burada bir Arapça bilgisi girecek ama ben size mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışacağım. Burada kişilerin başına Arapça'da el takısı gelmez. Hani El Selman, Es Selman okunur. Es Selman geldiği zaman özel isimlere pek kullanılmayan bir kalıptır. Şöyle Arapça'da marife denilen bir şey var. Marife bilinen demek. Mesela bir kalem verir misin dediğinde herhangi bir kalemi isterseniz. Ama el kalem dediğinizde özellikle bir şeyi işaret edersiniz. Şu kalem denir. Buna marife yani bilinen denir. Bu İngilizce'deki the'ye benzer. Yani hepimiz belli bir şekilde İngilizce öğrendiğimiz, bildiğim için söylüyoruz. Mesela the pen özellikle bir kalemdir. Ama a pen herhangi bir kalemdir. Yani give me a pen dediğimizde herhangi bir kalem ver. Ne olursa önemli değil. Özellikle bir şey kastedilmiyor. Ama give me the pen dediğimizde özellikle şu kalemi ver demektir. İşte bu the'nin Arapçadaki karşılığı el takısıdır. Yani el kalem denilen. Ama özel isimlerde bu ismin başına o el takısı gelmez. Yani burada hadiste Selman demesi yeterliydi aslında. El Selman yani Es Selman okunur. El yazılır da Es Selman okunur. Es Selman denmesinin sebebi iki şey. Birincisi kitaplarda yazdığı şekilde her kitapta yazmıyor da burada şey anlamı Selman'ı övmek amacıyla kullanılmış. Yani o Selman var ya o Selman şeklinde. Ben şöyle düşündüm bilmiyorum inşallah doğrudur. Şimdi biraz sonra göreceksiniz Peygamber Efendimiz'le ilgili bu şeyler de evlerde ayetleri ve hikmeti de düşünün dediğinde Peygamber Efendimiz'in söylediği sözler ki onlara hadis denilir biliyorsunuz bunların herhangi bir söz olmadığı hikmetli sözler olduğunun işareti var. Şöyle anlatayım bir gün bir Arap dilini çok iyi bilen kişiye ama daha Müslüman değil birkaç şey üç şey gösteriliyor. Birincisi bir şiir Arap şiiri ikincisi bir hadis metni üçüncüsü ayet. Şimdi şiiri okuyor ne güzel okumuşlar yazmışlar bunu diyor. Hadisi şey yapıyor ya bu çok güzel de bu farklı diyor yani böyle gözükmeyenin arkasında bir şeyler var diyor. Çok hikmetli sözler var bunun içerisinde çok farklı bir söz diyor bu. Üçüncü olarak da ayet okuduğunda bunu bir insan yazamaz diyor. Ondan sonra onun ayet olduğu gösterilince imana geliyor. Arap dilinin çok derinliklerini bilen birisine bu hitap oluyor. İkinci aşamasına bakarsak kastım o zaten hadise de ya diyor, tamam insan sözü bu ama diyor çok derinleri var diyor. Yani Peygamber Efendimiz bir söz söylemişse onun gözükenin de derinlerinde de bir manası var. Yine biraz genişleterek alacağım vaktimiz var bugün. Bir hadis okudum bugün. Bir şey dağı var. O dağa geldiği zaman Allah'ı fertleyenler diyor bizleri geçti diyor. Müteferrit diyor orada. Fert kelimesinden geçiyor. Kim bu fert müteferritler ya da bir rivayete göre müfritler dendiğinde Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ı çokça zikreden her anda zikredenler diyor. Yorumda şunu deniyor. Fert kişi ya bir kişi. Aynı zamanda el ferdun Allah'ın isimlerinden birisidir. bazı dualarda geçer bu. Esmaların arka arkaya geçen Ferdün Kuddüs'ün diye bir şey var, duymuşsunuzdur orada. Allah'ı bu esmaya uygun olarak zikreden, yani Allah'a yönelerek zikreden anlamına geliyor. Kastetmem şu, o dağın ismini söylerken o dağla ilgili şöyle bir şey var. O coğrafyada tek olarak kalan bir dağ. Yani o dağı işaret etmesinin sebebi de fert ya Allah. Yani fert esmasına şey olarak herkesten ayırıp yani gönlünü sadece ona yönelterek muvahhid olarak yönelmenin de işareti var burada. İkinci bir şeyde de o kişilerle bu eylemi yapanlarla da ilişkisi şu şekilde, o kimselerde diyor başkalarından ayrılırın işareti var. Yani herkes gibi değildir onlar. Herkesten kalbini soyutlayarak aynı şu dağ olduğu gibi, coğrafyadaki diğerlerinden ayrı olan dağ gibi tek başlarına bu işi yaparlar anlamında da var. Yani herhangi bir söz söylüyormuş gibi oluyor Peygamber Efendimiz ama verdiği, kullandığı isimlerde de bir hikmet var. Bu bizim gibi boşa buna konuşmuyor. Arkasında muhakkak sağlam bir yapı var, sözün derinleri var. Burada da Es-Selman demişse, o hadiste Ehl-i Beyt'in içerisine aldığı Es-Selman demişse muhakkak bir hikmeti vardı. Ben şöyle düşündüm. Selman kelimesi tamam bir herhangi bir kişinin ismi ama muhakkak o kişinin isminin de bir anlamının vardır. Selman biliyorsunuz yani seleme kökünden geliyor. Yani İslam kelimesinin kökünden geliyor. İslam kökünün kelimesinde barış var. Teslimiyet var. Belirli bir başkasına iyilik hali var. Burada da Selman aynen şey kalıbında Rahman gibi. Hani Er-Rahman var ya, burada da onun kökü Rahme kökü ama bir kalıba girdiğinde sonuna ne ilave ediliyor? Rahman gibi. Burada da Selman o kalıptan bir isim. Yani şunu demek istiyor. O kişinin zatından daha derin olarak kim ki? Selman olur. Ehl-i Beytim'den olur. Yani bir kan bağı olan bir Ehl-i Beyt var. Bir de manevi Ehl-i Beytlik var. Bir hadiste diyor ki, duymuşsunuzdur. Kardeşlerim, kardeşlerim diyor. Ya Resulallah. Sahabe efendim diyor ki ya Resulallah diyor biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Diyor ki hayır diyor. Siz benim diyor ashabımsınız diyor. Ama diyor ahir zamanda öyle kimseler gelecek ki beni görmeden iman edecekler. Ve benim her sözümü dediğimi yapacaklar yani hadislere uyacaklar. İşte onlar benim kardeşlerimdir diyor. İşte o kardeşlerimde de bunun bir işareti var. Ama bu kardeşliği ne kadar dost doğru yaparsa bir kimse ve ne kadar Selman olursa işte Ehl-i Beyt'ten sayılıyor.
Hatta bir şey okudum, inşallah bulurum buradan. Metni aklımda da şeyini söylemek istiyorum.
Peygamber Efendimiz sözü bu. Muhammed'in ailesi diyor, Ali Muhammed her muttaki kimsedir. Muhammed'in ailesi her muttaki kimsedir. Takvalı kimsedir. Bu da hani boşuna bu söylemedim. Hadi korkuyorum hani bunları söylerken çok iddialı sözler bunlar. Es-Selman'ı niye el takısıyla geldi? Hani bu da bana bir bu anlamda destek oldu. Yani manevi ehli beytlik denilen bir olay var. Kim ki Resulullah'a kendini... Şimdi bakın, siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir herhangi bir peygamber olarak da kafanızda canlandırabilirsiniz. Allah'ın yüksek yetkilerle donattığı kimse olarak da görürsünüz. Yani bir makamın kimsesi olarak da görürsünüz. Biliyorsunuz buna Hazreti Muhammed diyorlar, Hazreti Peygamber diyorlar. Çok soğuk ifadeler kullanılıyor, farkında mısınız? Bugün güncel İslam hayatta İslam peygamberi gibi, işte biraz evvel saydığım gibi Muhammed peygamber gibi, Hazreti Peygamber gibi ifadeler kullanılıyor. Ben Müslüman olan bir kimsenin Peygamber Efendimiz gibi Böyle sıcaklık, içinde sıcaklığın olduğu bazı kelimeler kullanması gerektiğine inanıyorum. Yani ilahiyat ilminde herhangi bir kişi gibi adlandırılıyor. Özellikle bu ilahiyat kaynaklı kitaplarda maalesef böyle bir şey görüyoruz ve oradan yetişmiş insanlar da çok felsefik anlatıyorlar olaylara. Ama biz Peygamber Efendimiz deyince şöyle gönlümüzde bir sıcaklık olmalı ya. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Yani Allah'ın Resulü, ya Allah'ın Resulü tamam da yani bir sıcaklık olmalı, bir tabiyet olmalı, bir gönül bağı olmalı. İşte siz bu gönül bağını kurunca ona sanki yani şöyle olması gerektiğini diyorum. Yani sanki akrabaymışsınız gibi onda. Hani bu iddialı bir kelime geliyor da işte diyor ki Muhammed'in ailesi her muttaki kimsedir. Yani muttaki kimselerin Muhammed'in ailesinden sallallahu aleyhi ve sellem, yani kendi ifadesi olduğu için Peygamber Efendimiz'in onu kullanıyorum. Peygamber Efendimiz'in ailesinden gibi hissetme durumu olmalı. Bakın bu şey geliyor bu önümüzdeki haftalarda. Ne haftasıydı o? Kutlu doğum haftası. Ya bu da çok soğuk kullanmışlar. İnanın bakın şu cami cemaatine sorun kutlu doğum haftası ne demek diye. Sağlıklı çok az kimse cevap verir. Kutlu doğum haftası. Yani bir şeyler kutlanıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e bir şeyler söyleniyor. Güller dağıtılıyor. Bir şey. Yani şu açıklanmıyor. Peygamber Efendimiz'i şey takvime göre, miladi takvime göre doğum günü 20 Nisan'a denk geliyor. İşte her Nisan'da da onun o doğduğu hafta bir hafta boyunca ya da biraz daha uzun da bazı aktivitelerle, bazı faaliyetlerle kutlanıyor. Böyle olduğunu biliyor muydunuz? Yani doğum günün 20 Nisan olup da işte buna değer ettiğini biliyor muydunuz siz? Ya siz... Efendim?
20 Nisan.
Aha. Ama bakın bu son hutbede de dikkat edin çok uzun bir hutbe verildi. İşte kutlu doğum şey. Ya ben bir yerde kullanıldığını duymadım. Yani 20 Nisan'ın ona denk geldiği falan diye. Gizleniyor mu o? Tam anlatılamıyor. Yani ki siz bilinçli Müslümanlarsınız. Şeyde. Yani işte bu önümüzdeki günlerde de 20 Nisan işte o kutlu doğum haftası. Biz de bu en azından ne yapabiliriz? O onun anıldığı, o faaliyetlerin bulunduğu yerde hikaye gibi dinler gibi değil de biraz daha gönül bağıyla Peygamber Efendimiz'e bağlanmakta, biraz daha muhabbetli olarak bağlanmakta fayda görüyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'in muradı bu. İşte üç şey. Birinci ne diyor kendisi? Kardeşlerim diyor. Yani biz de o kardeşlerime layık. Yani Peygamber Efendimiz de kardeş yani bizim abimiz oluyor gibi. Yani bakın kelimeler hafif ama yani kardeşim diyorsa o bizim neyimiz oluyor? Kardeşiz. Yani böyle lavvalilik anlaşılıyor kardeşlikten bir şey anlaşılıyor. Saygısızlık anlaşılıyor da hani bağı böyle bağı kuvvetlendiren ve saygı içeren bir şey. İkincisi olarak işte Muhammed'in ailesi her muttaki kimseden ötürü de bir aile ferdi. Buna akraba denmiyor mu? Akrabalık şeklinde. İşte bu hadisten Ehl-i Beyt'i tanımlayan hadise göre Es-Selman da benim Ehl-i Beyt'imdendir dediği zaman işte her kim ki Es-Selman yani İslamiyet'i doğru anlayıp doğru yaşayan, elinden dilinden kimseye zarar gelmeyecek şekilde yaşayan, teslim olmuş şeyi de sizin içerisine gelirse o kişi gibi öyle kimse olursanız da işte sizin de tabii gönül bağı kurmak şartıyla olma şansı var. Ben bunu görüyorum bunlardan. Peki bu ayette ne diyor? Allah Ehl-i Beyt'ten kiri gidermek istiyor diyor. Peki Ehl-i Beyt kirli mi? Ama kiri gidermek istiyor diyor.
Rabbinin nazarından başka bizim nazarımız çok daha farklı.
Yani bize göre tabii farklı. Bir de olması gerekene göre farklı. Şimdi Allahu Teala Ehl-i Beyt'i çok temiz bir şekilde görmek istiyor. Onun konumunu farklı. Ama ismet farklı bir sıfat. Peygamberlere özgü ki onlar bile Bakın burayı anlatmakta biraz istekliyim. Bu gündemdeki olaylar var ya, gündemdeki olaylar bana şeyi çok net idrak ettirdi. Şimdi bu çok şeyler yaşandı ve yaşanacak. Özellikle sosyal İslam adına, İslamiyet'in sosyal yansıması adına bizim gündemimize çok şeyler geldi. Yıllar evvel tahmin edemeyeceğimiz konuşmalar, görüşmeler yapılıyor. Ama şunun ben Müslümanlara şu mesajın geldiğini inanıyorum. Allah-u Teala'nın böyle bir öğretisi olduğuna inanıyorum. Her şerde bir hayırdır meselesi var ya. Allah-u Teala Rab'tır. Rab bir şeyi yaratan, kanununu koyan, aynı zamanda terbiye eden demektir. Eğer Allah-u Teala alemlerin Rabbi ve Müslümanların Rabbi ve bizim Rabbimiz ise bir şekilde olaylardan bizi terbiye ediyor. Yaşanılan olaylardan elbette ki terbiye ediliyoruz. Eğitiliyoruz yani. Ne olayı gördüm ben? Şunu gördüm. İnsanlar bir tevhid imtihanında. Yani diyor ki Sübhan olan sadece Allah'tır. Yani Sübhan olan, eksiksiz olan benim diyor. Eğer bir kimse Allah değilse, haşa Allah değil, eksiklidir. Bir kimseye eksiksiz demek Allah'a küfürdür, şirktir, tevhid inancına aykırıdır. O zaman biz tesbihi anamazdan sonra 33 tane tesbih çekip Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diyoruz. Hem Sübhanallah diye çekelim ama bir insana konumu ne olursa olsun, bize göre ne kadar üst bir konumda olursa olsun bir kişiye Sübhan'dır demek dille değil belki ama manayla, yönelişle, idrakla o şekilde söylemek günahtır, şirktir, küfürdür. Çünkü Sübhan olan Allah. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, yaratıkların en üstünü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde ikazda bulunuyormuş. En meşhuru o Abesse suresi, hani ama yanına geldiğindeki şeyli olmakla beraber. Hani eleştirme karşıya bana düşmez. Ama Allah-u Teala'nın kitabındaki ifadelerle söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile birkaç yerde ikaz edildiyse insanlara ne oluyor? Anlatabiliyor muyum? Bu hiçbir zaman şey unutulması. Bence insanlar bu son olaylarda en azından bilinçaltları bunu anladı. Kişiler hata yapabilir ve hata yaptıklarına ne sonuçlar doğabilir bunlar gözüküyor. Buraya gel, işte Ehl-i Beyt de öyle. Ehl-i Beyt bize göre çok farklı bir grup. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sürekli yanındalar. Düşünsenize vahiy iniyor. Ve ahlak olarak en azim bir ahlaka sahip olan bir kimsenin yanında yetişiyorlar. Şimdi Hazreti Ali'nin durumunu bir düşünsenize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyi öksüz ve yetim kaldığında onu amcası alıyor Ebu Talip. Ebu Talip de bir süre sonra maddi sıkıntı çekince ki o zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlenmiş oluyor. Bu sefer de Ebu Talip'in çocukları böyle şey yaşıyor. Sorun yaşıyor. Bu sefer de Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile karar alıp Hazreti Ali'yi yanlarına alıyorlar yetiştirmek üzere. Yani Peygamber Efendimiz onu bu sefer sanki evlatlık gibi, evlatlık değil de kendi yetiştirilme şeyinde alıyor. Yani çocukluğundan beri Peygamber Efendimiz gibi bir insanın ve Hazreti Hatice gibi birisinin yetiştirilmesine şey kalıyor, durum kalıyor. Ve başka herhangi bir şirke bulaşmadan Müslüman oluyor. Ve o şekilde de devam ediyor. Şimdi Ehl-i Beyt böyle birileri. Ve ona diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden kiri gidermek istiyor diyor. Hazreti Fatıma'yı düşünün. Peygamber Efendimiz'in kızı. Hasan ve Hüseyin'i düşünün. Peygamber Efendimiz'in eşlerini düşünün. Hazreti Ayşe'yi düşünün. Yani sürekli olarak o ortamın içerisinde. Yani aslında bizim yaptığımız günahlar, hataları yapma şansları yok. Bakın ne diyor? Evinizden çıkmayın diyor. Evinizde karar kılın ve vakarla oturun. Hangi fiili alırsanız alın. Peygamber Efendimiz'in sürekli yanındalar, sürekli o moddalar. Ya ne kirleri olabilir ki? Ama Allah kiri gideririm diyorsa bir şekilde ricis denilen, ricsu denilen o kir şeyi, hani bizim kir olarak ifade ettiğimiz şey, yani ya konuşurken de rahatsız ediyor işte Ehl-i Beyt'in kirri deyince hani benim dilime yakışmıyor. Onlar en tahirler ama hani bir şekilde kullanmak zorundayım bazı şeyleri. Ricis diyeceğim. O ricseyi gidermek ister diyor. Görüyor musunuz çıta ne kadar yüksek?
Bize de büyük öğütler var burada esasında. Bir de kendimizin ikisi çıkartmamız lazım.
Yani biz de bakın biraz evvel söylediğimde ya Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'inden olma şansımız var deyince hepiniz bir şaşırdınız, bir de gönlünüzün hoşuna gitti. Aa benim de var. Ama işte bizde de ricisler var yani. O ricislerin gelme şeyini biliyor musunuz? Yunus 100. Yunus suresi 100. Sayfa kaçtaydı? Bakın bu beni, bu ayet yıllar evvel beni çok etkilemişti. Onu sık sık veriyorum bu örneği. Sayfa 219'da 100. ayet. İşte burada da ricis kelimesi geçiyor. Sayfa 219'da 100. Valla ben diğer ayetlere geçerim tahmin ediyordum ama yani görüyor musunuz bir konu ne kadar bir şey yapıyor ama önemli olduğunu düşünüyorum. İbrahim de onun ezberinde. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir nefis Allah'ın izni olmadıkça iman edemez. Burası önemli. Ve yec'alül ricse, ricis atar, Allah atar. Alellezine la ya'kulun. Akıllarını kullanmayan kimsenin üzerine Allah ricis atar, ricis bırakır. Risse eğer pislik dersek, yani bu maddi olarak düşünmeyin bunu, manevi alamdaki ricis dersek, ricisi üzerlerine almaya hak edenler kimlermiş? Aklını kullanmayan kimselermiş. Bak bunu unutmayın. Bak surenin ismini aktarsın. Yunus balığından aklınıza gelsin. Yunus balığı denizde ne yapar? Yüzer. Yunus yüz. Hani hatırda kalsın diye böyle hafıza teknikleriyle şey yapıyorum. Akıllarını kullanmayan kimselere Allah pislik atar diyeyim artık. Yec'alü kelimesinin orada şeyi var. Birçok anlamı var Arapçada. Atar. Yani Allahu Teala şunu diyor. Siz diyor sana size verdiğim en büyük nimet olan akıl nimetini kullanmadığınız takdirde sistem gereği bazı yanlışlıklara düçar olursunuz. Bazı bela dediğiniz olaylara düçar olursunuz. Bakın aklını kullanmayan diyor. Fail orada insan. Allah durup dururken pislik atmıyor. Aklı kullanmak esastır. Kullanmadığın takdirde başına gelen her türlü kötü şey ricis kendinden. Bunun saatlerce konuşulacak bir olay var. Bir şey olsun, sorunla karşılaşın, biri sorunla karşılaşsın, bir belayla karşılaşsın, bir şeyle olsun, bil ki o kişi aklını kullanmamış.
İnsan kadere şükrediyor.
İşte bu dediğiniz çok doğru, tespitiniz doğru. Allah, pardon, insan kadere suç atıyor. Benim kaderim bu, benim kaderim şu diyor. Allah diyor ki aklını kullanmayan insanı, kişiye diyor, ricis atılır. Yani hak eden kişi. Sizin diyor başlarınıza gelenler ayet-i kerimede kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Başınıza gelen iyi şeyler Allah'tandır diyor. Kötü gelen şeyler de nefsinizdendir. Şimdi bu kadar netken ayet-i kerimede bunu kadere, dolayısıyla Allah'a atmak, Allah'a saygısızlık, günahtır, zulümdür. Yani Allah zalim neydi? Allah-u Teala şeyi kurmuş, sistemi kurmuş. Ha, insanı iradesiyle serbest bırakmış. Ha, müdahale etmiyor mu? Ediyor. Rahmetiyle müdahale ediyor. Ama ana unsur biziz. Hani şu örneği verdim, biraz evvel dedim ya, hani Hazreti desem mi demesem mi tereddüt edeyim mi Ebu Talip'le ilgili? Yani korktum da Hazreti diyemedim. Bazı kitaplarda Hazreti diye geçiyor. Peygamber Efendimiz'in öz amcası olmasına rağmen, kendisine babalık etmiş olmasına rağmen, Hazreti Ali'nin babası olmasına rağmen, iman edip etmediği konusunda tereddütler var. Büyük bir ihtimalle de etmedi. Umarım etmiştir ama etmemiş olma ihtimali yüksek. Ayet-i Kerime de diyor ki, ya Resulüm diyor, Sen diyor sevdiklerini hidayete kavuşturamaz, erdiremezsin. Hidayet Allah'a mahsustur diyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Adım atılmamış olması tehlike. Allah çünkü adım atana hidayet ediyor. Sorana, talep edene hidayet ediyor. Burada çok ilginç bir şey var. Çünkü saygı duyuyor. Öbür türlü imtihanın sırrı ortadan kalkardı. Tebareke suresinde ne diyordu? Biz kim daha güzel amel işleyecek diye imtihan olsun diyor. Ölümü ve hayatı yarattık diyor. Bir imtihan şeylerindeyiz. Şartlar eşit. Buradan niye anlatıyorum bunları? Ricis kelimesini anlatıyorum. Yani bir şekilde pislik denilen, ricis denilen şey aklını kullanmayan insanların hayatta başlarına gelen şeylerin temel sebebi. Bilin ki aklımızı ve aklımızı kullanmadığımızdan oluyor. Ha, bu kanunsa herkes için geçerliyse yani işte dilim varmıyor, kişiler için, ehli beyt için de geçerli bu. Ama bize göre çok daha farklı. İşte Allah-u Teala burada sizden kiri gidermek istiyor diyor. Yalnız şeyin güzel bir tespiti oldu Dursun Bey'in geçen haftalarda. İdrak etmiş onu orada. Mal mülk konusunda dikkatinizi çekerseniz bu çekerse peygamber eşlerine bir ikaz vardı. Hatırlarsanız savaş kazanılıyor. Artık daha müreffeh günlere doğru gidiliyor. Ve peygamber eşleri geçimlilik dünya malı istiyorlar. Burada da boşama tehdidi bile var onlara. Yani serbest bırakıyor ama aslında yani istersen boşa diyor peygamber eşlerine. Yani o kadar büyük bir hata. Sonunda ne diyordu biraz evvelki şeylerde de? Zekatı verin diyordu. Yani ne kadar malları var ki zekat verecek? Mesaj ne burada? Yani siz almayı hesap etmeyin. Siz vermeyi hesap et. Veren olun. Yani mal ne yapıyor arkadaşlar biliyor musun? Mal kirletiyor. Mal zannedildiği gibi fayda sağlamıyor. Herkesin belirli bir şeyde ihtiyacı var ama fazlası arkadaşlar zarar veriyor. Bak ne diyor Ehl-i Beyt'e? Ya diyor Allah sizi kirden temizlemek istiyor diyor. Mal isteyen hanımlara istersen ayrılabilirsin, boşarsın diyor. Ya bir araya getirildiğinde çok ilginç yani. Ya peygamber eşlerin ne hanımları var? Şu odanın, şu anda bulunduğumuz odanın dörtte biri kadar bir oda, hücre deniyor onlara. İçinde bir tane hasır var, bir tane su kabı var, işte 4-5 tane bir şey var. Biraz mal istediler diye ne oluyor? Ama Ehl-i Beyt diyor, dikkatini çekerim, Allah sizden tiri giderip tertemiz yapmak ister diyor. Zekat konusuna geldiğim burada arkadaş uyardığı için zekatla ne yapıyor biliyor musunuz? Temizliyor. Neyi temizliyor? Malı temizliyor. Peki maldan bize ne? Aslında bizi temizliyor. Bak o şeyde Bakara'da bir ayet var. Kaçtı? 151. Bakara 151 sayfa 22. Maşallah Bakara'da da her şey var. Yani bak ara bulursun. Sayfa 151. Affedersin sayfa 22 ayet 151. Beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. Yetlu aleyküm ayatina, size ayetlerimizi okuyor ve yüzekiküm, sizi temizliyor. Ve yuallimikümül kitabı vel hikme, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Bak bu kelimeler biraz sonra geçeceğimiz ayette size çok tanıdık gelecek. Ve yuallikum malem tekunu ta'lemun, ve size bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz şeyleri öğretiyor. Bak, Resul ne yapıyormuş? Bir kere içinizden diyor. Yani tanıdığınız içinizden biri. Yani mesela bunu peygamber hanımlarına söylendiğini düşünün. Ya sizin kocanız içinizden biri. Yani uzaydan gelmiş bir şey değil, melek değil. İçinizden. Ne yapıyormuş? Ayetlerinizi okuyormuş. Ve ne yapıyormuş? Sizi temizliyormuş. Yüzekki küm. Demek ki ayetlerin insan için en önde olan görevi neymiş? Temizlemek. Ayet temizler. Ayet temizler. Ayet temizler. Ne yapınca temizler? Hükmüne uyunca. Yani okununca temizlemiyor arkadaşlar.
Evet.
Yani bir sürü yıllardır okunuyor, insanlar ricisisinde duruşup duruyor. Aklını kullanmadıktan sonra cis senden gitmiyor ki, tam tersine üzerine bulaşıyor. Resulullah neyi temizliyor? Ha, şefaatiyle, istiğfar dilemesiyle temizliyor ayrı. Ama hikmete binaen, kaderin doğru şeyine binaen, siz o ayetleri düşündüğünüz takdirde, tefekkür ettiğiniz takdirde, zikrettiğiniz takdirde, aklınızı kullanıp yaşadığınız takdirde, yani hayata geçirdiğiniz takdirde sizi temizliyormuş. Yani bu kitabı bırak elinden öyleyse hadi. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i bırak. Hiç okuma, ara sıra oku. Yani bunu öğrendikten sonra. Ve size kitabı ne dediğini, yani kitabın tamamını, genel felsefesini öğretiyor. Yani sadece bir ayet değil, ayetle temizlene, bütün ayetleri öğrene, kitabın genelini öğrenmiş oluyorsunuz ve hikmeti. Hikmeti biraz sonra bahsedeceğim. Yani derinlerini, İşin felsefesini, tamam bu böyle de nasıl, niye, hikmetlerini öğretiyor yani. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in yaşayış şekli, düşünüş şekli ve söylediklerinin temelidir bu hikmet. Ve size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. Bu da daha derin boyutlarıyla bunu yarım saat sürer bunu açıklamak. Bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. Sadece şunu söyleyeyim. Siz bildiklerinizle amel edin ki Allah size bilmediklerinizi öğretsin diye bir hadis-i kutsi var bunun şeyi. Burada neye söyleyeceğim?
Valla inşallah ders yeter ya. Ben diğer ayete geçecektim ama. Ne kadar var? 15 tane. İnşallah şey yaparız.
Burada bakın 151. ayette yüzekkiküm diyor temizlemek fiiline. Bunun kökü ne biliyor musunuz? Zekeye. Nefisleri teskiye etmek deniyor ya. Tasavvufi bir ifade var. Nefisleri temizlemek anlamında. Bu aynı zamanda zekat kelimesinin de kökeni.
Şimdi bu ayete gelin, bugünkü ayete gelin, Ahzab'a gelelim.
Hani zekatı verin diyor ya burada. Yukarıda 33. ayette. Yani zekat da temizlerin mantığı burada. Hemen orayı da bir açıklayayım, sonra 34'e geçeceğim artık. Zekat, bir ara çok düşündüm. Zekat ayetleri genellikle namaz kılın emriyle beraber geliyor. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Yani namaz bir mümin için en az günde 5 vakit kılınan bir şey. Yani günde 5 kez kılıyorsunuz. 5 çarpı 365 ne yapar? 1800 küsür yapar. Değil mi senede? Bunun nafilelerini falan düşünün. Teheccüd düşünün, kuşluğu düşünün, işrakı düşünün, şeyini düşünün. İnanılmaz bir sayı. Ama zekat senede bir kez veriliyor. Yani 1800 küsür nerede? Bir nerede? Ama yan yana hep zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya bunu çok düşündüm neden diye. Sonra bu konuşmalarda ortaya çıktı. Güzel bir mantığı var. Siz bir kez veriyorsunuz ama bir sene boyunca temizlenmiş oluyorsunuz. Ve o temizlikle beraber miraç, uruç etme şansına sahip oluyorsunuz.
Namazı da düzgün olmasın.
Evet. Namaz müminin miracıdır. Yani urucudur, yükselmesidir. Yani herhangi bir, aslında arkadaşlar, basit bir eylem değildir. farziyettir. Biz görevi yerine getiriyoruz ama aslında Allah'a kulluğun en güzel şeklidir. Bir de en yüksek şeklidir. Yani biraz yükseklerde kılmak lazım. Yani herhangi bir duruşta durmamak lazım. Yani yaşıyoruz, ediyoruz da Allahu Ekber dediğimizde kimin huzurunda olduğunu bilircesine yönelerek ve biraz da manen yükselerek yapmak lazım. Allah-u Teala da bizi yükseltiyor uruçla beraber. Bu hak hakikat. Ama zekatımızı verir de malımız da temizlenirse bu o urucun, zeka, miracın daha güzel olmasını sağlıyor. Daha kaliteli olmasını sağlıyor. İçinin daha ahenkli olmasını sağlıyor. Huşu, huduğunun, feyzinin daha fazla olmasını sağlıyor. Bir kimsenin malına ne kadar haram karışırsa ilk namazındaki huşusu bozulurmuş. Ondan sonra da ayetleri anlaması falan bozulurmuş. Bir kimse manen ne kadar temiz ise ayetlerin içeriğine o kadar daha kolay girebilirmiş. Bunun bir destekleyici ayeti var. Çok tartışma konusu ayet ama Vakıa suresinde abdest ayeti olduğu söylenen, ona diyor ancak mutahharinler dokunur. Çokça temizlenenler. Orada da tahhara kelimesi geçiyor. Taharet var ya şeyimizde geçen. Onlar diyor dokunur diyor. Bunun derinlerindeki manası da siz ne kadar temizlenmiş tahir olursanız, yani maddi ve manevi pisliklerden uzak kalmış olursanız Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine, derin manalarına daha vakıf olursunuz anlamına geliyor. İşte zekatı bu anlamda değerlendirirsek, siz de zekat vererek malınızı ne kadar temizlerseniz, temiz olan malınız, mülkünüz, o aynı zamanda sizin rızkınız da oluyor, siz de o kadar temizlemiş oluyor. İşte burada Allah Ehl-i Beyt'ten kiri gidermek istiyor derken, orada mal temizliğine de vurgu var. Yani malınız varsa temiz olursun anlamı da var burada. Bir de çok fazla malınız, mülkünüz olduğunda daha da tehlikesinde, bunda kalbinizle çok ciddi bir şekilde bağlanmanız varsa o mala, bu da kirlilik diyor. Yani sadece burada günah kirinden bahsetmiyor. İnsanın konumu gereği bulunduğu yere uygun bir düşünce ve yaşam sistemi içerisinde bulunması gerekliliğini de gösteriyor burada. Yani siz Allah'a güzel kul olma yönünde bir talebiniz varsa, yoksa önemli değil. Büyük bir ihtimalle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye insan birçok aşamadan sonra belki cennete girecek. Umulan o. Yani bununla ilgili hadis, müjdesel hadis-i şerifler var. Ama o aşamalar da yani hiç basit değil yani. Onun bir şeyini söyleyeyim. Yani belki Allah-u Teala'nın rahmetiyle, şefaatiyle biz gireceğiz. Zaten başka türlü girme şansın yok. Ama aşamalar var, kademeler var, konumlar var. Bunlar çok farklı. Eğer biz layık olduğumuz şekilde Allah'a kulluk etme gayreti içerisindeysek herhangi biri gibi olmamalıyız. Herhangi biri gibi yaşadığında sonuçlarına katlanırsın. Müslüman bile olsa. O yüzden dikkatli olmak lazım. Temiz olmak lazım. Burada işte o temizliğin malla ilgili olan kısmına en azından Dursun Bey'in işaret ettiği yerden bir açılım oldu. 5-10 dakika boyunca bunu şey yaptık. Konuştuk. Ve ne diyor sonunda? Ve yutahhiruküm ne o? Tathira. Taharet dediğimiz kelime işte bu. Vakıa suresindeki o ayette geçen kelime de o. Mutahharun'du değil mi orada? Mutahharun kelimesi en çok temizlenenlerden sizi yapmak istiyor diyor işte burada da. Evet. 34'e geçelim artık. Veskurne. Şimdi burada hitap peygamber hanımlarına, Ve kurne, burada emir, düşünün. Burada artık ehli beyt değil, veskuru olarak geçmemiş, veskurne olarak geçmiş. Artık kadınlara hitap burada. Neyi düşünecekler, neyi zikredecekler? Zikredin kelimesi ifadesi var burada. Ma yutla okunan şeyi fi buyuti künne. Evlerinizde okunan şeyi zikredin. Neleri peki onlar ne? Min ayetillah, Allah'ın ayetlerinden vel hikme, hikmeden, hikmetten yani. Şimdi o Bakara suresindeki bazı kelimeler tanıdık gelecek demiştim, hatırlıyor musun 151'de? Bakara suresini demin okuduk yani ya, sayfa 22'de. Orada ne diyordu? Size içerinizden ne diyordu? Bir Resul gönderdik diyordu. Oraya tekrar açayım. Siz açmanız gerekmez. Ben şey yapayım. Sizin içerinizde bir peygamber gönderdik. Bak yutla okuyor. Aleyküm ayatina. Ayetlerimizi okuyor. Bak yutla diyor. Tilavet ediyor burada. Bakın burada da aynısı geçiyor. Zikredin diyor. Ma yutla. Tilavet edilen şeyleri zikredin. Nerede? Fi buyuti künne min ayetillah. Niçin de öbür tarafta ne diyordu 151'de? Allah sizi temizliyor diyordu. Burada da işte aynı mantık var. Şimdi yukarıda bir iki ayet yukarıda hatırlıyor musun? Ne diyordu? Kadınlara, peygamber kadınlarına, dolayısıyla bütün kadınlara. Hani ehli beyt var. Manevi ehli beyt var. Peygamber eşleri var. Bir de manevi peygamber eşleri var. Yani peygamberin eşi konumunda, kategorisinde yaşamak isteyenlere de bir hitap var. Burada diyor ki vakkarne diyordu. Hatırlıyor musunuz yukarıda? Evlerinizde karar kılın, oturun diyordu. Şimdi dışarı fazla çıkmıyorlar ihtiyaç halinde. İhtiyaca binaen çıkıyorlar. O teberrüç de etmiyorlar. Ziynetlerini falan gösterip de herhangi cahiliye dönemi gibi de yapmıyorlar. Peki bu bayanlar, kadınlar ne yapacaklar? Evlerinde oturuyorlar. Ya dedim ki bu odanın dörtte biri kadar bir oda. Ev eşyası yok. Kendilerini meşgul edecek bir şey yok. Ne yapacaklar peki?
Televizyon
yok, bilmem ne yok. Evlilik programları yok. Magazin yok, bir şey yok. Ne yapacaklar? İşte diyor ki veskurna, zikredin diyor. Neyi? Ma yutla fi buyutikünde. Evlerinizde okunanı, Allah'ın ayetlerini ve hikmeleri düşün, hikmetleri düşünün diyor. Yani buradan da yani kadınlara bir mesaj var. Günümüz kadınlarına da. Biliyorsunuz zikir kelimesini açıklamıştık, saatler boyunca sürmüştü hatırlıyorsanız. Zikir sadece tesbih çekmek değildir. Tesbih çekmek boyutuna indirgenmiş bugün. Çünkü akıl mümkün olduğu kadar devreden çıkarılmak isteniyor zaten. Niye düşüneceksiniz ki diyor. Aptal aptal programlarla, aptal aptal felsefelerle, mantıklarla, değişik akımlarla zaten akıl devreden çıkarılıyor. Buna tabi olacaksın deniyor. Hem İslami alanda hem İslam dışı alanda. Ya İslami alanda da arkadaşlar akıl devreden çıkarılıyor. Ben şahit oldukça çok kızıyorum ya. Bazı cemaat denilen fırkalarda, bir şeyi kastetmiyorum özellikle, genel anlamda söylüyorum, şu kitabı okuyacaksınız. Allah'ın kitabı bile okutulmuyor ya. Bir kişidir nihayetinde arkadaşlar, bir kişidir. Ne kadar üstün olursa olsun, ne kadar yüksek düşüncesi, tefekkürü olursa olsun bir zattır, bir kişidir. Allah'ın yanında nedir yani? Allah'a sen süphan diyeceksin, sonra Allah'ın kitabını okutmayacaksın. Birinin düşündüğü kitabı sen bu oku, bu sana yeter diyeceksin. Ya bu akla ve Allah'ın yarattığı Hazreti insana hakarettir ya. Ama Allah-u Teala diyor ki kadınlara evden çıkma diyor, zikir et diyor. Yani düşün diyor, tefekkür et diyor. Zikir zihinsel bir faaliyettir. Aklın devrede olduğu bir faaliyettir. Akıl devrede olması istenen bir faaliyettir. Olmadığı zaman zikir değildir. Tesbih dersek buna, Allah'ı düşünmediğin takdirde, Allah'ı yönel, Allah'a yönelmediğin takdirde o tesbihattır. Kötü bir şey mi? Hayır. Ama zikir seviyesinde değildir. Namaz en büyük zikirdir deniyor. Namazda en de istersek zikirde. Bakın burasını yaşamaya çalışın. Ben çok söylüyorum bunu. Ben yaşamaya çalışıyorum. Namazda Allah'ı hatırlamaz iseniz, Allah'a görür gibi yanaşmazsanız namaz, zikir olmaz. Belki tesbihat olur. Siz mesela namaza durdunuz, 5 dakika sürecek diyelim. Ne zaman Allah'a yöneliyorsunuz, yani zikrediyorsunuz, dıt kayıda giriyor. 5 saniye doldu. 5 saniye bıraktınız, aklınıza başa geldi. Kayıt yok artık. Yani tesbih kaydı oluyor belki. Sonra tekrar Allah aklına geldi, yöneldin, dıt tekrar kayda giriyor. Yani namaz zikirdir. Kur'an'ı alalım zikri, sadece yüzünden okumak değildir. Bu da sevaptır. Sevap isteyenlere müthişen bir kaynak, koy cebine. Her kelimesinde bir şey verilmiş. Ama yok, ben daha iyi kulluk etmek istiyorum dediğinde artık anlamlarına girmek zorundasın ki o seni temizleyecek. Tezekkür etmek zorundasın. Zikretmek zorundasın. Ha, dersi öğüdü aldın. Ha dedin. Sonra zikrin başka bir anlamı neydi? Hatırlamaktı. Sonra hayatın içerisinde hatırlayacaksın. Aklına gelecek. Bir olayla karşılaştığında güncel akılla değil, ayetin içindeki akılla, mantıkla, zikrederek, hatırlayarak şey yapacaksın. Konuşacaksın. Yani bizim her düşündüğümüz, her yorumladığımız şey, hani bir olayla karşına geldik, muhakkak bir ayete dayanmalı. Bunu nasıl yapacağız? Kur'an okumuyoruz. İşte okudukça ayetler bizi temizleyecek. Artık düşüncemizde, konuştuklarımızda bu anlamda fayda sağlayacak. İşte zikir bu. Bunun gibi birçok anlamı var. İşte diyor ki peygamber hanımlarına, evlerinizde oturun ve size okunan Allah'ın ayetlerini tezekkür edin, zikredin. Burada bir yerde yazıyor, inenleri değil de diyor, okunanları denmesi. Hani vahiy çoğu Hazreti Ayşe validemizin evinde oluyor, evleniyor. Orada inenleri değil de okunanları demesi iki şeye dayanıyor. Bir, o evlerde de inmemiş olabilir, başka şekilde vahiy inmiş olabilir. Onu kastedilir. Bir de inmekten daha kıymetli okunması. Yani çünkü yaşamak önemli. Günümüze gelin, hani bu ayetin o zamanki versiyonu değil, günümüz versiyonuna gelin. Mesela kadınlara, dolayısıyla bütün Müslümanlara hitap edin düşün. Evlerde Kur'an okunuyor. Gerek kendileri okuyor, gerek de sohbetlerde okunuyor. Gerekse mesela siz burada duyduklarınızı eve gidip de belki eşlerinizle paylaşıyorsunuz. Paylaştığınızda ne oluyor? Okunmuş oluyor. Ya da siz evde, sadece burada okumuyorsunuz bu Kur'an'ı, evinizde de Kur'an okuyorsunuz ve oradaki çok güzel manalarını eşlerinizle paylaşıyorsunuz. Paylaşmanız gerekir, altında da burada bir not var. Paylaştığında da onlara ne olmuş oluyor bu? Okunmuş oluyor. Yani ayeti bugüne indirmeye, bugüne getirmeye çalışıyorum. Yani sadece peygamber eşlerine yönelik olarak düşünürseniz tam derinlerine inemeyiz. İşte bunları, onların da dolayısıyla bizim, yani onların ayetin şeyine göre de, inceliğine göre de ev kadınlarının bunu sürekli zikir halinde olmaları gerekiyormuş. Düşünmeleri, yaşamaları, hatırlamaları gerekiyor. Bu olarak şey yapıyorum. Ve burada bir kelime daha geçiyor. Vel hikme. Hikmeti de diyor zikreden. Hikmet de demin dediğim gibi olayların derinlerini, sebeplerinin şeylere. Hikmeti haftaya daha şey açıklarım. Burada bir maksat da Peygamber Efendimiz'in davranışları ve sözleri. Yani hadisleri ve sünnetleri. Biliyorsunuz sünnet davranışsaldır. Peygamberin davranış modelidir. Hadisler de ağzından çıkanlardır. Tabii o Peygamber Efendimiz olduğu için ağzından çıkanla yaptığı aynı olduğu için İkisi beraber değerlendirilir. Ama bir şeyin sünneti, davranış biçimi, adetidir. Hadis ise sözünden çıkanlardır. İşte buna hikmet dersek, hikmeti de düşünün diyor. Yani o herhangi bir kimse değil. Bak sizin evinizde büyütükün ne diyor, sizin evinizde diyor. O hikmeti de düşünün. O güzel ahlaktan, o güzel düşünme sisteminden ve Allah'ın Resulü olduğu için de ondan faydalanın diyor. İnnallaha kâne latîfen habîrâ. Allah latiftir. Hem lütuf sahibidir, vericidir. Hem de en ince detaylarına kadar bilir anlamına gelir bu. Habirdir, her şeyden de habirdir. Yani sizin o evin içerisinde neler yaptıklarını en ince detayına kadar haberdardır. Buna göre davranın demek. Evet, bu şey bitti. Allahu Teala bize bizden de kiri gidermeyi nasip etsin. Lütfi ve keremiyle ama. Çünkü çok da basit değil. Haberiniz de olsun, yani dua ediyorsunuz ama tertemiz yapılmayı talep edince siz de ona uygun bir davranış sistemine razı olmak durumundasınız. Ama işte sonunda diyor ya Allah latifin habir diyor. Allah latifle yani lütfuyla, keremiyle de kolaylaştırsın inşallah. Bu şekilde de manevi ehli beytten olmayı nasip etsin. Sadakallahül azim.